Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Orta Doğu coğrafyasının tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Bu programda İslam'ın Asya'dan Afrika'ya kadar geniş bir alanda yayıldığı, Anadolu'da fetihlerin yapıldığı bir dönemden söz edeceğiz. Bu dönemde İstanbul'da kuşatılacak ancak alınamayacaktır. Önemli fetihlerin yanı sıra İslam'da itikadi ve siyasi mezheplerin doğduğu Emeviler dönemi konumuz olacak ve Emevilerin İslam medeniyetindeki yerini, etkilerini ele alacağız. Emeviler dönemiyle ilgili değerlendirmelerimizi stüdyodaki konuğumuzla yapacağız. Konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ömer Turan. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar.
Hocam, Emeviler 4 halife döneminin ardından Ali bin Ebu Talib'in 661'de öldürülmesinin ardından hanedan olarak başa geçtiler ve 750'de Abbasiler tarafından yıkılıncaya kadar 90 yıl hüküm sürdüler. Halifeliğin Emevi soyuna geçişini hazırlayan nedenlerle başlayalım. Muaviye'nin kimliğinden ve Emevi devletinin kuruluşundan bahsedelim.
1400 küsur yıllık İslam tarihi düşünüldüğünde görüyoruz ki Emevi dönemi bir asır bile değil. 90 yıl ama çok önemli bir dönem. Bu önem nereden geliyor? Bence bu önem Emevilikle, Muaviye ile İslam devletinin, İslam topluluğunun güce dayalı bir saltanatla yönetiliyor olmasının başlangıcı olması itibariyle önemli. O zamana kadar biliyorsunuz, yani 4 halife döneminde, Hazreti Peygamber döneminde ve Hazreti Peygamber'i takip eden 4 halife döneminde, yani 4 halife döneminde tabii ki, Müslümanları temsil eden, Müslümanların lideri, önderi, Hazreti Peygamber'in bir anlamda vekili seçimle belirlenirdi. İşte kim bu işe en ehil, ahlakıyla, idare kabiliyetiyle, yaşantısıyla, ilmiyle, olgunluğuyla, ahlakıyla en önde giden kimse, en layık olan kimse o seçilirdi. İlk 4 halife bu şekilde seçilmiştir. Ondan sonra Muaviye ile birlikte ilk defa devlet başkanı güçle seçilmiştir. Güç sahibi olan devlet başkanı olmuştur ve artık İslam devletinin başkanlığı bir saltanata dönüşmüştür. Babadan oğula geçen, veliaht tayin edilen gücün konuştuğu.
Bunu hazırlayan nedenler ne hocam?
Efendim, bunu hazırlayan nedenleri en önemlisi dönemin Arap toplumu, hatta İslamiyet öncesinin Arap toplumu. Biliyorsunuz İslamiyet'ten evvel de Kabe kutsaldı, cahiliye dönemi dediğimiz çağda. Ve Mekkeliler işte ailelerden, büyük önemli sülalelerden, ailelerden oluşuyordu. Bu aileler kutsal olan Kabe'nin işte hizmetlerini aralarında paylaşmışlardı. Ve Emevilerin mensubu olduğu Ümeyye ailesi Kabe'nin koruyucusu, koruyuculuğunu üstleniyordu. Hazreti Peygamber'in mensubu olduğu Haşimiler ise gelen hacılara su verme, yemek verme, onlara bir anlamda lojistik destek verme hizmetlerini üstleniyorlardı. Diğer aileler de bu şekilde bu görevleri paylaşmışlardı aralarında. Yani Ebu Sufyan'ın lideri olduğu, uzun süre peygamberimize karşı çıkmış Ebu Sufyan'ın lideri olduğu Ümeyye ailesi bir anlamda o dönemin ölçülerince en şerefli, en yüksek bir anlamda mevkiyi elinde tutuyordu. Kendi ailelerinden çıkmayan, başka bir aileden çıkan, tırnak içerisinde burası, Hazreti Muhammed'in peygamber olmasını da uzun bir süre bunlar kabullenemediler. Fakat sonra itirazlarını bıraktılar. Hazreti Osman da mesela bu ailedendir. Haksızlık yapmayalım, abartmayalım. Hazreti Osman da bu ailedendir. Ama böyle biraz şey durdular. Mesafeli durdular. Daha sonra ilk fırsatta yani bu Hazreti Peygamber döneminde ve takip eden dört halife döneminde bu aileler arası rekabet maalesef tamamen dinmedi. Fakat biraz yatıştı. Eski şiddetini kaybetti. Fakat gerçek İslam kardeşliği arzu edilen nispette ve şekilde ve yerleşmedi. Ve işte Hazreti Osman'ın 3. halife Hazreti Osman'ın öldürülmesi, ki Hazreti Osman bu Ümeyye ailesindendi, bir anlamda bu aile kavgasını, rekabetini yeniden ateşleyen bir unsur oldu. Ve Muaviye bir anlamda Hazreti Osman'ın kan davasının takipçisi gibi kendisini lanse etti.
Muaviye o dönemde hangi görevde hocam? Nerede bulunuyor?
Efendim Muaviye
Şam'da mı?
Şam'da bulunuyordu. Hazreti Ömer zamanında Şam'da vali olarak tayin edilmişti. Daha sonra Hazreti Osman zamanında da bütün Şam bölgesinin, Suriye bölgesinin komutanlığını üstlenmişti. Ve daha sonra Muaviye ile kurulacak olan Emevi Devleti de, devletinin merkezi de Şam olmuştur, Suriye olmuştur. Bundan dolayı bazı mutasavvıflar hatta fitnenin evveli Şam, ahili Şam derler.
Yani Hazreti Osman'ın öldürülmesi ve ailenin bu katillerin bulunmasına ilişkin talepleri doğrultusunda bir çekişme başladı. Su yüzüne çıktı bazı çekişmeler ve Emevi saltanatı doğdu diyorsunuz. Öyle mi hocam?
Böyle oldu veya bu Hazreti Ali'ye karşı çıkmada bir görünür sebep oldu.
Görünür sebep oldu.
Evet.
Aslında biraz söz ettiniz. Halifelik kurumu dört halife döneminde farklıydı. Seçimle başa geldiler. Emevilerle beraber halifelik babadan oğula geçen bir saltanat oldu dediniz.
Evet.
En önemli ayrımı bu sanıyorum.
Evet.
Muaviye'den sonra Yezid, oğlu Yezid başa geçer ve İslam tarihinde çok önemli olan bir olay da Yezid döneminde yaşanır. Hem İslam İmparatorluğu bütün dünyaya yayılırken, Asya'nın en uç noktalarına, Afrika'ya kadar, Anadolu'ya seferler yapılırken, bir taraftan da Kerbela olayı yaşanır. Kerbela olayının öneminden ve sonuçlarından söz eder misiniz hocam?
Kerbela'nın yanı sıra hatta Muaviye dönemindeki Siffin Savaşı da bu anlamda önemlidir. Gerek Siffin Savaşı'nda mesela Muaviye yenilmek üzere iken işte
hakem
yenilmek üzere iken mızrakların uçlarına Kur'an yapraklarını koymaları Hazreti Ali'nin ordusunu durdurmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu bir anlamda siyaset için nelerin kullanılabileceğini de göstermektedir. Muaviye ve Emeviler siyaseti hem olumlu manada hem olumsuz manada sonuna kadar kullanmışlardır. Bunu belirtmek gerekir. Muaviye'den sonra gelen Yezid döneminde İşte Hazreti Hüseyin'in oğlu Hazreti Hüseyin'in Mekke'den Küfe'ye seyahati esnasında, ki Küfe'ye giderse işte halifelik iddia edecektir. Yolda Kerbela'da, 10 Muharrem'de arkadaşlarla beraber şehit edilmesi o zamandan günümüze bütün İslam aleminin çok üzüldüğü, içinin yandığı bir hadisedir. Siyasi olarak da bakarsak, itikadi olarak da bakarsak, mesela Şiiliğin doğuşu bu hadiseyledir. Ve tekrar ediyorum, siyaset uğruna, hükmetme arzusu uğruna insanların hırslarını kontrol edememeleri, rakiplerini bertaraf etmek uğruna yapmayacak şeylerinin, yani yapamayacakları şeyin olmamasının çok somut bir örneğidir. Yine bu dönemdeki iç çekişmeler münasebetiyle, iç çekişmeler esnasında Kabe'nin bile mancınıklandığını hatırlatmak isterim.
Evet. Şiilik bu vesileyle doğdu diyorsunuz. Hocam, Emeviler döneminde Süfyaniler diye adlandırılan bir dönem var. Bunu Mervaniler izliyor. İkinci Muaviye'den sonra 684'te birinci Mervan halife olarak Emevi devletinde Mervaniler dönemini başlatır. Süfyaniler, az evvel anlattınız, Ebu Süfyan'ın soyundan gelen dediniz. Mervaniler kimlerdi hocam?
Efendim, Beni Ümeyye ailesi, sülalesi bir büyük sülaledir. Bu sülalenin içerisinde farklı kollar, farklı aileler vardır. Muaviye, oğlu Yezid ve onun oğlu yine ikinci Muaviye. Ebu Süfyan'ın çocuklarıdır. O büyük sülalenin içerisinde o babadan gelen çocuklardır. Burada halifeliğin durmasıyla yine bu büyük aile içerisindeki Mervanilere geçmiştir halife olma sırası ve 750'de Emevi saltanatı bitene kadar Mervani ailesinin mensupları sırasıyla halife olmuşlardır.
Evet, son Emevi halifesi 2. Mervan döneminde Abbasiler denetiminde başlayan bir muhalefet görüyoruz. Bu da Emevi saltanatını sarsıyor. Zap Muharebesi'nde Abbasilere yeniliyor Ermeniler ve 750 yılında Abbasilerin önderi Ebul Abbas Sefah Emevi egemenliğine son veriyor. Emevi hanedanından da yakaladığı herkesi öldürtüyor. Bu kıyımdan canını kurtarabilen 1. Abdurrahman İspanya'ya giderek Endülüs Emevi Devleti'ni kuruyor orada. Evet. Emevilerin yıkılışını hazırlayan sebepler nelerdir hocam?
Emeviler döneminde İslam toplumu Müslümanlar, zımmiler ve kölelerden oluşuyordu. Fakat Müslümanlar kendi işlerinde de ikiye ayrılıyorlardı. Arap kökenli Müslümanlar ve Arap kökenli olmayan Müslümanlar. Biz konuşmamızın başlangıcında Emevi dönemini nitelerken bir anlamda halifelik çerçevesinde nitelemeye çalışmıştık ve halifeliğin seçimle değil saltanat şekliyle devam ettiği bir dönemdir Emevi dönemi demiştik. Emevi döneminin toplumsal açıdan Emevi dönemini değerlendirdiğimizde yine bu dönemin bir önemli karakteristiği Arap kökenli olanların her zaman üst konumda, hakim konumda olmalarıdır. Nasıl bir anlamda işte Ümeyye ailesinin mensupları İslam devletinin organizasyonunun en kilit mevkilerini hep ellerinde tutmuşlarsa, yönetimi hep ellerinde tutmuşlarsa, Emeviler döneminde de Arap kökenli Müslümanlar kendilerini diğer Arap kökenli olmayan Müslümanların üzerinde tutmuşlardır. Bu Arap kökenli olmayan Müslümanlara mevali deniliyordu. Hatta bunlardan vergi, zorla vergi alınmıştır ki İslam hukukuna tamamen aykırı bir durumdur. Yani biraz abartarak söyleyecek olursak Arap ırkçılığının, Arap milliyetçiliğinin başlangıcıdır. Emevilik bir anlamda hem işte o aileyi çok öne çıkarması, aileyi esas alması itibariyle Arap asabiyetinin önde olduğu bir dönemdir. Bütün Araplar olarak baktığımız zaman da Arapların Arap olmayanlara, ki Peygamberimizin veda hutbesinde hani Arap'ın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur diyordu ya, ama daha üzerinden bir asır geçmeden veda hutbesinin üzerinden onun çocukları Araplık adına bu emri çiğnemişlerdir. Ve bu tavır, bu tutum Arap kökenli olmayan Müslümanları son derece rahatsız etmiştir. İslam'ın yayılmasını da, İslam o dönemde yayılmayı sürdürmüştür, ama İslam'ın yayılmasını da ağırlaştırmıştır. Bilindiği gibi bu dönemde İslamiyet, işte İranlılarla, İranlılar İslamiyet'e dahil olmuşlardır. Doğuda Türkler İslamiyet'le tanışmışlardır, dahil olmaya başlamışlardır. Böyle bir temaslar kurulmuştur. Hindistan'a kadar ulaşmıştır. Doğuda, sınırları. Batıda yine Kuzey Afrika kıyıları İslam'a dahil edilmiştir. İşte İspanya'ya çıkılacaktır. Orada Berberiler vardır, Arap kökenli olmayan. Bu kadar büyük bir kitlenin keza Suriye'nin yukarısındaki işte topluluklar
Anadolu'ya evet, kadar gelirler.
Gelmiştir. Bu dönemde bu kadar Arap kökenli olmayan Müslüman varken bunları ikinci sınıf vatandaş olarak görmek, ikinci sınıf Müslüman olarak görmek onları son derece rahatsız etmiştir. Emevilerle arkasından gelen Abbasileri bir cümleyle tarif etmek gerekirse, karşılaştırmak gerekirse, Emeviler Arap ırkçılığının, Arap milliyetçiliğinin, asabiyetçiliğinin örneğidirler. Sonraki gelen Abbasiler döneminde bunun yıkıldığı, gerçek anlamda işte bütün inananların kardeş olduğu, eşit olduğu bir dönemdir diye tanımlayabiliriz.
Evet, yıkılışında bu ayrımın önemli olduğunu çok önemli söylediniz. Evet. Emeviler dönemindeki devlet yönetimi daha sonra İslam devletlerine de örnek oluşturdu. Hazreti Ömer döneminde ortaya çıkan divan kurumu Emeviler döneminde geliştirildi. Emevilerin devlet teşkilatı nasıldı hocam? Çok geniş bir coğrafyadan söz ettik. Şimdi bir ayrımı koydunuz ama devlet teşkilatı nasıldı? Divan dediğimiz yerde kimler vardı? Nasıl bir iş bölümü söz konusuydu? Bunlardan bahsedelim.
Emeviler dönemindeki devlet teşkilatını anlayabilmek için belki biraz daha öncesiyle işe başlamak gerekir. Öncesinde gayet samimi Müslümanların gayet samimi ilişkilerinden doğan bir düzen, yapı söz konusudur. Emevilerle birlikte kurumlaşma başlamıştır. Emevilerle birlikte işte Müslümanlık yayıldıkça farklı kültürlerle, farklı medeniyetlerle, farklı düzenlerle ve devletlerle karşılaştıkça onlardan unsurlar alınmaya başlanmış, yeni durumlar, yeni ihtiyaçlar zuhur etmiş ve onlardan etkilenilmiştir. Bunlar kimlerdir? İranlılar ve Bizans'tır. Yani pek çok kurum onlardan etkilenmiştir. Kayıtların Arapça tutulmaya başlanması, az evvel konuşurken program öncesi bahsettiğimiz şekilde, keza yine bu paranın ilk defa bastırılması,
evet, Emeviler
döneminde. Emeviler dönemindedir. O zamana kadar işte Bizans parası ve Sasani parası kullanılıyordu. Yani kurumlaşmanın bir kelimeyle başladığı, merkeziyetçiliğin ve kurumlaşmanın başladığı bir dönemdir Emevi dönemi. Evet. Devlet teşkilatı anlamında.
İdari yapıya geldiğimizde hocam vilayetler görüyoruz. Komutanlar atanıyor, evet, valiler atanıyor. Bir askeri yapı söz konusu, ciddi anlamda bir ordu, evet, teşkilatı var. Ve adli yapı konusunda da bir takım değişiklikler yapılıyor bu dönemde. Bunlardan söz edersek.
Beş tane vilayet vardı. Emevi devletinin merkezi Şam'dı ve Suriye'ydi. Bunun yanı sıra işte Hicaz bölgesi, Irak bölgesi, Mısır bölgesi gibi bölgeler ihdas edilmişti. Bölgelerin işte komutanları vardı. Komutanlar hem askeri anlamda komutandılar hem de siyasi, sivil anlamda oraların idarecisi, yöneticileri idiler.
Evet, mali durumda paranın basımı çok önemli o dönemde. Az evvel hocam sosyal tabakadan söz ettiniz. Arap olan Müslümanlar ve Arap olmayan Müslümanlar, Mevaliler arasındaki ayrımdan söz ettiniz. Bir de o dönemde gayrimüslimler var. Gayrimüslimlerin de ehlüs zimme statüsü. Evet. Doğru söyledim sanıyorum.
Ehli zimme, evet.
Evet, bu statü içerisinde varlıklarını sürdürdüklerini görüyoruz. Bu statüler sosyal, kültürel ve iktisadi yaşama nasıl yansıdı hocam? Yani Arap olan Müslümanlar bu toplumsal statülerini nasıl korudular? Arap olmayan Müslümanların, Arap kökenli olmayan Müslümanların hakları nelerdi? Ve gayrimüslimler bu toplumda nasıl yaşıyorlardı?
Şimdi Emeviler döneminde çok enteresandır. Müslümanların içerisinde Emevi yönetimini tehdit edebilecek unsurlar veya gayri Arap unsurlar son derece dikkatle takip edilirken ve son derece işte kenarda tutulmaya gayret edilirken gayrimüslimlerle çok iyi ilişkiler kurulmuştur. Gayrimüslim, İslam hukukunda bunların adı ehli zimmettir, zimmet ehlidir. Yani bir anlamda Müslümanlara emanet verilmiş canları, malları insanlardır. Bunların gayet tabii ki kendi inançlarını sürdürme ve kendi inançlarına göre yaşama hakları vardır. Bir vergi verirler, cizye isimli bir vergi verirler. Müslüman mahallelerinde gayrimüslimler barış içinde Müslümanlarla birlikte yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Hatta mesela bir Arap şairi, Hristiyan bir Arap şairi boynunda altından bir haç olduğu halde camide gidip gelip orada şiirler okuduğunu biliyoruz. Keza işte Emevi halifesinin bir Hristiyan vezirinin olduğunu, mali işleri, az evvel sorduğunuz mali işleri onun yardımıyla takip ettiğini, yürüttüğünü biliyoruz. Gayrimüslimler barış içerisinde, huzur içerisinde Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler ve Sabiler Emevi toplumu içerisinde yönetimi altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Hiçbir engellemeyle, problemle karşılaşmadan.
Evet, Mevalilerin de aslında devlet yönetiminde önemli mevkilere getirilmediğini görüyoruz. Tarihçiler arasında görüş ayrılığı olmasına rağmen bir kısmı hayır getirilmemiştir diyor, bir kısmı hayır hiçbir ayrım yapılmamıştır deniyor hocam. Siz ne dersiniz?
Ben birinci gruptanım efendim.
Birinci gruptan mısınız? Evet. Şimdi bir dinleyicimiz bize bir soru yöneltmiş. Yine Peygamber Efendimiz'in torunlarını o gün Kur'an'ın yapraklarıyla durdurdular. Bugün de aynı şey bazen meydanlarda yapılıyor gibi bir soru var. Aslında mezhepler arası çatışma Orta Doğu'da devam ediyor tabii. Emeviler döneminde yapılan bugün bunu konuşmamızın bir nedeni de belki de o. Temeller o günlerde atıldı ve bu çekişme ve çatışmalar bitmeden Orta Doğu topraklarında devam ediyor. Orta Doğu'da bunun bitmesi, huzurun gelmesi arzulanan bir şey. İsmini belirtmemiş dinleyicimiz. Bunu da burada ifade edelim. Emevi sanatına baktığımızda hocam özellikle mimarlık alanında bir gelişme görüyoruz. Az evvel belirttiğiniz uygarlıklarla ya da farklı devletlerle karşılaştıklarını, topluluklarla onlardan Emevilerin bir şeyleri sanata da dahil ettiklerini görüyoruz. Günümüzde pek çok cami, saray, kale gibi yapılar kaldı Emevilerden. Emevi sanatının izlerinden söz eder misiniz?
Emevilerle işte büyük bir devlet. Peygamberimiz Mekke'de, Medine'de işte çok mütevazı şartlarda hasırın üzerinde uyuyordu. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Yüzünde, vücudunda hasır izleri vardı. Ama Emeviler döneminde artık kaşaneler, saraylar kurulmuştur. Ve Emevi mimarisinin olmazsa olmazı büyük saraylardır. Sivil mimari alanında. ve işte idari anlamda. Bunun yanı sıra dini yapı anlamında işte Kudüs'teki Kubbetü Sahra yine o dönemin çok önemli bir eseridir. Keza İhtişam'ın örneği Şam'daki Emeviler merkezi olan Şam'daki Emeviye Camii aynı şekilde bunun örneğidir. Dinleyicimizin değerlendirmesiyle ilgili de şunu söylemek isterim. İşte Peygamberimizin torunlarını şehit edenler veya kavgada, siyasi kavgada Kur'an yapraklarını mızrakların uçlarına takanlardan bizim bugün çıkarmamız gereken, bugün de işte benzer kavgada her şey kullanılıyor. Her şey kullanılıyor. Yani İslamiyet halbuki elinden ve dininden insanların zarar görmemesi ve barış içerisinde olmak. Hem kendi adına barış, kendi içinde barış, hem de etrafına barış.
Evet, önce kendi hayatını disipline edip bu disiplini bütün toplumda yaşamak belki.
Yani bu siyasi mücadele İslamiyet'in de bir sos olarak, bir unsur olarak kullanıldığı bu siyasi mücadeleyi bu çerçevede ibretle izliyoruz.
Evet. Hocam son olarak bilim, sanat, sosyal hayat, İslam kültür medeniyeti açısından Emevi dönemini değerlendirirsek.
Emevi döneminin bir diğer önemli özelliği tercüme hareketlerinin başlamış olması.
Evet, yazı, dil ve edebiyatı da buna dahil ederek.
Tercüme hareketlerinin, eski Yunan klasiklerinin, Batı klasiklerinin yeniden hem felsefi alanda hem bilim alanında, matematik alanında, kimya alanında, fen bilimleri anlamında tercüme faaliyetlerinin başladığı çok önemli bir dönemdir. Aynı zamanda işte gayri Arap topluluklarla karşılaşmaya başlayınca İslam devleti Arapça ana dili olmayan toplulukların işte Arapça olan Kur'an'ı anlayabilmeleri için Kur'an çalışmaları bu anlamda, Kur'an'ın bozulmaması için işte Kur'an'a hareke konulması gibi, Kur'an'ın tefsir edilmesi gibi, Kur'an'ın gramer olarak bakımından tanzim edilmesi gibi, cüzlere ayrılması gibi faaliyetlerde yine bu dönemin kültür sanat adına sıralayabileceğimiz faaliyetleridir.
Evet, teşekkür ediyorum hocam. Emevi dönemi ve İslam medeniyetine etkilerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ömer Turan'la değerlendirdik. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim.
Sağ olun efendim. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım. Yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Özkan Özden Koç'la birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.